Ayrım 20.
Ben Nevile'yi öylesine düzenli ve tam bir uygunluk içine düşünerek bütün bu sözcük dizileriyle bulandırılmış, kendi yaşantımın nasıl da dumanlı olduğunu duydum. Sonra o böbürlendi. Çünkü bir tek odadan, bir tek kişiden ve kendi başarısından utanıyordu. Louis ile Roa da kötülük hazırlayacakları, masadaki casuslar, her şeyi inceleyenler, her neyse Bernard, garsonun bize ekmek getirmesini sağlayabilir. Bizden esirgenen bir ilişki diye düşündüler. Bir an için olmayı beceremediğimiz ama yine de unutamadığımız o tümlenmiş insan bedeninin aramızda uzandığını gördük. Neler olmuş olabilirdik? Hepsini gördük. Elimizden kaçırmış olduğumuz her şeyi ve bir an için ötekilerin ellerinde bulunanları kıskandık. Çocuklar gibi o pasta, o bir tane olan pasta, o tek pasta kesildiğinde kendi dilimlerinin ağır ağır yok olduğunu gözleyen çocuklar gibi. Yine de bizim bir şişe şarabımız vardı ve onun ayartmasıyla düşmanca duygularımızı yitirdik. Karşılaştırmayı bir yana bıraktık ve yemeğin ortalarına doğru çevremizde bizim dışımızda olanın, bizim olmadığımız şeyin koskoca karanlığını genişlediğini duyduk. Rüzgar, tekerleklerin ivecenliği, zamanın kükremesine dönüştü ve biz apar topar kalktık. Nereye doğru? Ve biz kimdik? Bir an için yok olmuştuk. Yanmış kağıttaki kıvılcımlar gibi dışarı çıktık. Karanlık kükredi. Zamanı geçip, tarihi geçip gittik. Benim için bu yalnızca bir saniye sürer. Kendi başkaldırım son verir ona. Bir kaşıkla masaya vururum. Nesneleri pergelle ölçebilseydim yapardım. Ama tek ölçüm tümceler olduğu için tümceler kuruyorum. O durumda hangi tümceydi? Unuttum. Hampton Court'ta bir masada 6 kişi oldu. Kalktık, hep birlikte caddeden aşağı yürüdük. İncecik, gerçek dışı alacakaranlıkta, koyağın derinliklerinde kahkahalar atan bir sesin yankısı gibi kesik kesik güleçlik ve et geri geldi bana. Bir bahçe girişinde, sedir ağacında, Nevinle'nin, Jinni'nin, Roada'nın, Louise'in, Suzan'ın, kendimin, yaşamlarımızın, kimliklerimizin pırıl pırıl parladığını gördüm. Kral William, gerçek dışı bir yönetici, tacı da düpedüz, cicili bicili bir oyuncaktı. Ama biz, tuğlada, dallarda, biz altımız, milyonlar, milyonlar içinden biz, geçmiş zamanların ve gelecek zamanların kim bilir nasıl da ölçüsüz çokluğu içinden çıkarılmış biz, bir an orada utkuyla tutuştuk. O an her şeydi. O an yeterliydi. Ve sonra Neville, Jinni, Suzan ve ben bir dalganın parçalanması gibi dağılıverdik. Kendimizi bıraktık bir sonraki yaprağa, o kusursuz kuşa, çemberli bir çocuğa, sıçrayan bir köpeğe, sıcak bir günün ardından ormanlarda birikmiş ılıklığa, dalgalı sular üzerinde ak kurdeleler gibi bükülmüş ışıklara. Ayrıldık birbirimizden. Ağaçların karanlığı içinde yok edildik. Roada ve Louise'i terasta ölü külleri kabının başında durur bıraktık. Bir şeylerin içine dalıp çıktıktan sonra nasıl güzeldi, nasıl derindi. Yüzeye yükselip kötülük hazırlayıcılarının hala orada durduklarını gördüğümüzde yazıklandık. Onların korudukları şeyi biz yitirmiştik. Biz işe karıştık. Ama yorgunduk. İster iyi olsun, ister kötü, tümlenmiş ya da öylecene bırakılmış olsun isterse, karanlık bir örtü çabalarımız üzerine düşüyordu. Irmağa bakan terasta bir an için durduğumuzda ışıklar batıyordu. Buharlı gemiler yolcularını karaya bırakıyordu. Sanki birileri şapkalarını sallıyor ve son türküye katılıyor gibi. Uzak bir şen bağrışma, bir türkü sesi vardı. Suyu geçip geldi koronun sesi ve ben aynı türküyü söyleyen kişilerin seslerinin kükreyişi üzerinde aşağı yukarı fırlatılmak için hemen hemen anlamsız cümbüşlerin, duygunun, utkunun, isteğin kükremesi üzerinde aşağı yukarı atılmak için bütün yaşantım boyunca beni eyleme sokmuş olan o bildik itici gücün sıçradığını duydum. Ama şimdi değil, hayır. Kendimi toparlayamadım, kendimi ayırt edemedim. Biraz önce beni açgözlü yapmış, eğlendirmiş, kıskandırmış, ölçülü kılmış, ötekilere düşman etmiş olan şeyleri suya düşürüvermekten alamadım kendimi. Kurtaramadım kendimi. Bu sonsuzca fırlatmalardan, dağılmadan, istemimiz dışında ötelere sürüklenip gitmekten, köprünün kemerleri altına, bir ağaç kümesinin ya da bir adacığın çevresine, deniz kuşlarının denizde dalgalara dönüşmek için dalgalı sular üzerinde bir kazığa oturdukları yere doğru sessizce akıp gitmekten kurtaramadım kendimi. Bu dağınıklıktan kendimi kurtaramadım. Böylece ayrıldık. Öyleyse bu, böylesine Suzan, Jinni, Neville, Roada ve Louise'e karışmış akıp gitmek bir çeşit ölüm müydü? Üyelerin yeni bir toplam oluşturmaları mıydı? Gelecek olan üzerine bir ipucu mu? Not karalanmıştı, kitap kapanmış. Çünkü ben devamsız bir öğrenciyim. Hiçbir biçimde dersimi gereken saatte anlatmam. Sonraları kalabalıkların sokaklara döküldüğü saatte Fleet Caddesi'nden aşağı yürürken o duygu yansıdım. Onu sürdürdüm. Sonuna dek dedim. Kaşığımı masa örtüsüne vurup durmam mı gerekecek? Ben de boyun eğmeyecek miyim? Yol tıkanmıştı. Bir araç ötekinin ardından geldi ve trak diye durdu. Taştan bir zincire eklenmiş bir halkaydı. İnsanlar geçip gittiler. Akın akın bond çantalarıyla inanılmaz bir ivecenlikle içeri dışarı saparak selden taşan bir ırmak gibi geçip gittiler. Tünele girmiş bir tren gibi kükreyerek geçip gittiler. Şansımı kullanarak karşıdan karşıya geçtim. Karanlık bir geçide daldım ve saçımı kestikleri dükkana girdim. Başımı arkaya yasladım, örtüye sarındım. İçinde bedenime bağlanmış kollarımla kendimi, geçip giden, duran, bakan, ilgisizce yine giden birilerini gördüğüm aynalarla yüz yüze geldim. Berber makasını ileri geri oynatmaya başladı. Soğuk çeliğin salınımlarını durduramayacak denli güçsüz buldum kendimi. Öyleyse biz kopartılmışız ve biçilmiş otlar olarak bir yana yığılmışız dedim. Islak çayırlıkta, kurumuş dallar üzerinde, çiçekler açan dallar üzerinde yan yana uzanıyoruz. Artık çırılçıplak hendeklerde kendimizi rüzgara ve kara bırakmamız gerekmiyor. Yükümüzü düşürmeden taşıyabilmek için fırtınalar silip süpürdüğünde kendimize dimdik tutmamız gerekmiyor artık. Ya da o solgun öğle üzerleri kuş dala sürünerek uçtuğunda, nem yaprağı aklaştırdığında mırıldanmaksızın kala kalmışız. Biz kopartılmışız, biz düşmüşüz. Biz göz kulak kesilmiş dipleri dururken uyuyan, uyuduğumuzda kıpkızıl yanan o duygusuz evrenin bir parçası olmuşuz. Durağımızdan ayrılmışız ve şimdi dümdüz uzanıyoruz. Aklaşmış ve ne de çabuk unutuluvermişiz. Bunun üzerine sanki sokakta kendisini ilgilendiren bir şey görmüş gibi bir anlam yakalıyorum berberin gözünün ucunda. Berberi ilgilendiren şey neydi? Berber sokakta ne gördü? İşte böylece ansıyorum. Çünkü gizemci değilim ben. Hep bir şeyler sürükleyip götürüyor beni. Merak, kıskançlık, beğenme. Berberlere duyduğum ilgi ve böylece yüzeye çıkarılıyorum. Paltomdan kırpılmış saçları fırçalarken onun bir kişiliği olduğuna kendimi inandırmak için acılara katlandım. Sonra bastonumu sallayarak stranda gittim. Kendime karşı bir şey olarak bana yardım etmesi için Ruada'yı çağırdım. Her zaman sinsi olan, gözleri hep korkulu, hep çöllerde bir sütun arayan Ruada'yı ki gitti onu bulmak için kendini öldürdü. Bekle dedim düşlerimde. Böyle eşlik ederiz dostlarımıza. Onun koluna girerek. Şu arabalar geçene dek bekle. Böylesi tehlikeli durumlarda karşıya geçme. Bu adamlar senin kardeşlerin. Onu inandırırken kendimi de inandırıyorum. Çünkü ne bu bir tek yaşam, ne de ben her zaman bir erkek mi yoksa bir kadın mı, Bernard mı, Neville mi, Louis mi, Susan mı, Ginny mi, Ruada mı olduğumu bilmiyorum. Öylesine yabansı birinin öbürüyle ilişkisi. Bastonumu sallayarak satıcıların sokaklarda, St. Paul Katedrali'nin orada sergiledikleri Almanya'dan getirilmiş ucuz oyuncaklarla dolu tablolar önünden yeni kesilmiş saçlarımla ve ensem sızlayarak geçtim. Yayılmış kanatlarıyla kuluçkaya yatmış bir tavuk, St. Paul kalabalıkların sokaklara döküldüğü saate ağaçlar, adamlardan ve kadınlardan ırmaklar, sığınağından akıp gidiyor. Düzgün takım elbisesi, elinde bastonu, sert, kendine özgü yürüyüşüyle Louis'in bu merdivenleri nasıl çıkacağını düşündüm. Avustralya aksanıyla Brisbane'de banker olan babam gelirdi diye düşündüm. Bin yıldır aynı ninniler dinlemiş olan, benden daha çok saygı duyardı bu eski törenlere. Buraya girerken hep bu silinen burunlardan etkileniyorum. Parlatılmış pirinçlerden bir tek oğlanı, sesi yitmiş, ortalıkta dolanan bir güvercin gibi haykırırken bu çırpınmadan, bu türküden. Ölülerin bu uzanmışlıkları, bu enişleri etkiliyor beni. Eski bayrakları altında dinlenen savaşçılar. Sonra tepesi top top süslenmiş bir mezarın gösterişi ve saçmalığıyla alay ediyorum. Yeniden dirilişin. Sonsuz yaşamın öylesine yüksek sese yinelen borazanları, utkuları, armaları kesinliğiyle. Orada burada dolaşan, sorular soran gözüm, sonra esriklikle kendinden geçmiş bir çocuğu gösterir bana. Ayaklarını sürükleyen bir emekliyi. Zavallı, çelimsiz göğüslerinde Tanrı bilir nasıl bir çabanın ağırlığıyla kalabalıkların sokaklara döküldüğü saatte kendilerini avutmaya gelen yorgun tezgahtar kızların saygı dolu eğilişlerini. Dalar giderim, bakarım, hayret ederim ve bazı bazı biraz sinsice bir başkasının ettiği duanın oku üzerinde yükselmeye çalışırım. Kubbenin içine, dışına, ötesine, onların gittiği yere. Ama sonra gitmiş, çırpınan bir güvercin gibi düştüğümü, titrediğimi, yere indiğimi, yabansı bir taş oluğa, ezilmiş bir buruna, saçma sapan bir mezar taşına tünediğimi ayırt ederim. Eğlenerek, şaşarak, Sonra yine oğlanın sesi kubbenin tepesinde uçar. Ork arada bir ağır bir utku anına dalıp giderken bağ derkerleriyle ayaklarını sürüyerek geçen, görmeye gelmiş kişileri izlerim. Öyleyse nasıl diye sordum. Louis hepimizi bir tek çatı altında nasıl toplayacaktı? Nasıl kapatacaktı bizi? Bir tek kişi yapacaktı. Kırmızı mürekkebiyle, incecik kalem ucuyla. Ses kubbede haykırarak sönüverdi. Çıktım yine sokağa. Bastonumu sallayarak kırtasiyeci vitrinlerindeki teneke tablalara, sömürgelerde yetiştirilmiş meyve sepetlerine bakarak, pil yok, pil yok tepesinde oturdu. Ya hav hav köpekler, ya da yeryüzünün ulu çağı bir kez daha başlar veya haydi gel bakalım, haydi gel bakalım ölüm. Bunları mırıldanarak, saçmalığı ve şiiri birbirine karıştırarak, ırmakta sürüklenerek, hep bir şeylerden sonra bir şeyler yapılmalıdır. Pazartesiyi salı izler, salıyı çarşamba. Her biri aynı dalgacığı yayar. Varlık halkalar geliştirir, ağaç gibi. Ağaç gibi yapraklar dökülür. Çünkü günün birinde tarlaya açılan bir bahçe kapısından eğilmişken ritim duruverdi. Uyaklar ve vızıltılar, saçmalık ve şiir. Usunda bir yer açılmıştı. Alışkının kalın yapraklarından öteyi gördüm. Kapıdan eğilerek bunca çerçöpe, bunca bitirilmemiş şeye ve ayrılığa yazıklandım. Çünkü yaşam öylesine çok yapılacak şeyle doluyken, kişi ne Londra'da bir yerlere gidip bir dostu görebilir, ne de Hindistan'a giden gemiye binip mavi sularda mızraklarla balık avlayan çıplak adamları görebilir. Yaşam kusurlu, bitmemiş bir söz dizisi dedim. Eskiden yaptığım gibi trende karşılaştığım gezici satıcıdan enfiye alarak uyumu sağlamak olanaksızlaşmıştı. Kuşakların uyumunu sağlamak, Nil kıyısına kırmızı testiler taşıyan kadınların, utkular ve göçler arasında şakıyan bülbülün, değişik şeyler üstlenmiştik dedim. Merdivenlere tırmanmak için ayaklarımı sürekli nasıl kaldırabilirim? Birinin birlikte Kuzey Kutbu'na yolculuğa çıktığı yoldaşıyla konuşması gibi kendime seslendim. Bir sürü korkunç serüvende benimle birlikte olmuş o kişiye seslendim. Herkes yatmaya gittiğinde demirle külleri canlandırarak ateşin başında oturan o candan adama, kayın ormanında bir setin üzerine söğüt ağacı yanında Hampton Court'a korkuluktan eğilirken öylesine gizemli bir biçimde ve varlığın ansızın açılımlarıyla oluşmuş o adama, birden gelen zorlu durumlarda kendisini toparlamış ve kaşığını masaya vurarak "Boyun eğmeyeceğim," demiş olan adama. Bu kişi şimdi altında renk dalgalarıyla yuvarlanan tarlalara bakarak bu bahçe kapısından eğildiğimde hiçbir yanıt vermedi. Hiç karşı çıkmadı. Hiçbir tümce kurmaya kalkışmadı. Yumruğu sıkılmadı. Bekledim, dinledim. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey. O zaman birden bastırıveren tam bir bırakılmışlık inancıyla haykırdım. Şimdi hiçbir şey yok. Bu uçsuz bucaksız denizin ıssızlığını hiçbir yüzgeç bölmüyor. Yaşam yıkıp geçti beni. Konuştuğumda hiçbir yankı gelmiyor. Hiçbir değişik sözcük. Bu dostların ölümünden, gençliğin ölümünden daha gerçek bir ölüm. Ben bir berberde şu kadar yer kaplayan, kolları bağlı biçimim. Altımda uzanan görünüm soldu. Güneş batıp kopkoyu yaz yeşilliği içinde serpilen toprağı, ölgün, gevrek, özden yoksun bıraktığında görülen güneş tutulması gibiydi. Aynı zamanda dönemeçli bir yolda toz dansı içinde oluşturduğumuz toplulukları, onların nasıl bir araya geldiklerini, nasıl birlikte yemek yediklerini, şu ya da bu odada nasıl buluştuklarını gördüm. Kendi yorgunluk nedir bilmeyen uğraşımı gördüm. Birinden ötekine nasıl da koşuşturup durmuştum. Bir şeyler getirmiş, taşımış, yolculuğa çıkmış, geri dönmüş, bir o, bir bu topluluğa katılmış, burada öpmüş, şurada geri durmuştum. Koku izleyen köpek gibi burnumu toprağa dayayıp hep olağanüstü bir amaçla üstleyerek çalışmış durmuştum. Arada bir başımı geriye atarak, arada bir şaşkınlık ve umutsuzluk çığlığıyla ve sonra gerisin geri burnum toprakta. Nasıl da bir çerçöp yığını, nasıl da bir kargaşa. Şurada bir doğumla, şurada bir ölüm. Dolgunluk ve tatlılık, çaba ve acı. Sürekli oraya buraya koşuşturan kendim. Şimdi bitmişti. Artık tıka basa doyurulması gereken açlığım yoktu. Öbürlerini zehirleyecek iğnelerim, keskin dişlerim, artık kenetlenmiş ellerim, armudu, üzümü, meyve bahçesi duvarından dökülen güneşi duyma isteğim. Ormanlar yitmişti. Toprak bir gölge yıkıntısıydı. Bu kış görünümü hiçbir ses bölemezdi. Bir horoz ötmedi, bir duman yükselmedi, bir tren kımıldamadı. Kişiliksiz bir adam dedim. Bahçe kapısına yaslanan ağır bir beden, bir ölüm. Durgun bir umutsuzlukla, tam bir düş kırıklığıyla toz dansını izledim. Kendi yaşamımı, dostlarımın yaşamlarını, o abartılmış varlıkları, süpürgeli adamları, yazı yazan kadınları, ırmak kıyısındaki söğüt ağacını, tozdan yapılmış bulutlar ve düzsel görüntüler, Değişip duran tozdan, bulutların yitmesini, toplanmasını, altın rengi ya da kızıl renk alması, tepelerin yitmesi, o yana bu yana dalgalanması gibi değişken boşuna. Ben bir defter taşıyarak, söz dizileri oluşturarak yalın kat değişimleri saptamıştım. Bir gölge olarak, gölgeleri not etmeyi pek güzel becermiştim. Nasıl ilerleyebilirim şimdi dedim. Kişiliğim olmaksızın, ağırlıksız, görünümsüz, bir yeryüzünde ağırlığı olmayan, yanılsamaz. İçinde bulunduğum üzüncün ağırlığı ardına dek açıverdi abandığım kapıyı, iteledi beni. Bu yaşlıca adamı, saçları aklaşmaya başlamış şişman adamı, renksiz tarlaya, bomboş tarlaya. Yankılar işitmeden artık, düşsel görüntüler görmeden artık, usunda karşı çıkmalar oluşturmadan, sürekli yürümek, gölgesi bile olmadan, ölü toprağı hiç de etkilemeden. Hiç değilse bir şeyler çiğneyen, biri ardından öteki bacağını iteleyen bir koyun olsaydı, bir kuş, toprağa kazmayı saplayan bir adam, ayağıma takılacak bir böğürtlen çalısı olsaydı hiç değilse. Islak yapraklarla nemli, içine düşeceğim bir hendek. Ama hayır, içe kapanmayı getiren dar yol, aynı düzeyde, daha daha kışlara, solgunluğa, aynı görünümün eşit ve tek düze görünüşlerine götürdü. Pekala öylesi, güneş tutulmasından sonra ışık yeryüzüne nasıl geri dönüyor? Bir tansık sonucu, ölgünce, incecik şeritlerle, bir cam kafes gibi asılıyor. Küçücük bir dönüşle kırılacak bir çember. Orada bir kıvılcım var. Bir an sonra kül rengi çakımı. Derken bir bu, yeryüzü soluk alıyormuş gibi, veriyormuş gibi bir kez, iki kez ilk olarak. Sonra bu sıkıntının altında yeşil bir ışıkla biri yürüyor. Sonra kırılıveriyor ak bir düşsel görüntü. Ormanlar mavi ve yeşille nabız gibi atıyor. Gittikçe tarlalar kırmızıyı, altın rengini, kahverengiyi içeriyor. Birden ırmak mavi bir ışığı kapayıveriyor. Toprak ağır ağır suyu içen sünger gibi rengi sindiriyor içine. Ağırlık kazanıyor. Kendini yuvarlaklaştırıyor. Salkım saçak asılıyor, yerleşiyor. Ayaklarımız altında sallanıyor. Böylece görünüm geri döndü bana. Böylece tarlaların altında renk renk dalgalarıyla yuvarlandıklarını gördüm. Ama şimdi şu değişiklikle ki ben görüyordum ama görünmüyordum. Gölgesiz yürüdüm. Gelişimi bildirmeksizin geldim. O eski pelerin o eski yanıt düşmüştü benden. Dövüp sesleri geri getiren o eski bomboş saat akrebi. Bir ölünün ruhu gibi incecik bastığım yerde hiçbir iz bırakmayarak yalnızca sezerek yeni bir yeryüzünde... Daha önce adım atılmamış bir yeryüzünde tek başıma yürüdüm. Yeni çiçekleri süpürerek, tek heceli çocuk sözcükleri dışında konuşmayı beceremeyerek, söz dizilerinin sığınağı olmaksızın öylesine çok söz dizisi oluşturmuştum ben. Yoldaşsız, yanımda hep kendi türümden biriyle gitmiş olan ben, yapayalnız, hep boş pencere kafesini, altından inmeyi sarkan dolabı paylaşacak biriyle olmuştum ben. Ama kişiliksiz görülen yeryüzünü nasıl tanımlamalı? Sözcükler de yok. Mavi, kırmızı, onlar bile tedirgin ediyor. Onlar bile ışığı geçirmek yerine kalınlıkla gizliyor. Kurallara uygun biçimde sözcükler kullanarak bir şeyi nasıl tanımlamalı? Nasıl bir şeyler söylemeli yine? Onun solduğu dışında azar azar değişime uğradığı, şu kısacık yürüyüş süresinde bile alışkıya dönüştüğü dışında bu görünüm de. Kişi kımıldadıkça körlük geri geliyor. Ve bir yaprak ötekini yineliyor. Baktıkça tren gibi düşsel söz dizileriyle sevimlilik geri geliyor. Kişi o özlü soluğu alıp veriyor. Koyağın dibinde dumandan sarkık kulaklarıyla tren geçiyor. Ama bir an için denizin akışından ve ormanların gümbürtüsünden epey yüksekte bir çimenliğe oturmuştum. Evi, bahçeyi, parçalanan dalgaları görmüştüm. Resimli kitabın sayfalarını çeviren yaşlı bakıcı durmuş ve "Bak, bu gerçektir." demişti. Bu gece Shaftesbury Caddesi'ne geldiğimde işte böyle düşünüyordum. Resimli kitaptaki o sayfayı düşünüyordum. Ve kişinin paltosunu asmak için gittiği o yerde, seninle karşılaştığımda, kiminle karşılaştığımın hiç önemi yok. Şu küçücük var olma sorunu tümüyle bitti dedim kendi kendime. Kim olduğunu bilmiyorum bunun. Aldırmıyorum da. Birlikte yemek yiyeceğiz. İşte böylece paltomu astım. Senin omzuna dokundum. Benimle otursanıza dedim. Şimdi yemek bitti. Dört bir yanımızdan meyve kabukları, ekmek kırıntılarıyla kuşatılmışız. Bu salkımı kopartıp size vermeye çalıştım. Ama içine bir öz ya da bir gerçeklik var mı bilemiyorum. Tam olarak nerede olduğumuzu bilemiyorum. Şu gökyüzü parçası hangi kente eğilip bakıyor? Paris mi, Londra mı oturduğumuz yer? Yoksa selviler altında, tepelerinde kartalların uçuştuğu, yüksek dağlar altında uzanan, pembeyle yıkanmış evlerin bulunduğu bir güney kenti mi? Şu anda kesinlikle bilmiyorum. Şimdi unutmaya başlıyorum. Masaların duruluğundan, şimdi ve buradaki gerçeklikten kuşkulanmaya başlıyorum. İşte besbelli. sapasağlam olan nesnelerin kıyılarına ustalıkla ellerimi vurup siz katı mısınız demeye başlıyorum. Öyle çok değişik şeyler gördüm, öyle değişik tümceler kurdum ki. Yeme, içme, yüzeyler üzerine gözlerimi sürtme süreçleri içinde ruhu kaplayan, gençlikte kişiyi içine alıveren o ince, katı kabuğu yitirdim. Bu yüzden de o zorluğu, gençliğin o acımasız gagalarının tak tak takını. Ve şimdi soruyorum, ben kimim? Bernard'dan, Neville'den, Ginny'den, Suzanne'dan, Roda'dan ve Louis'ten söz edip durdum. Ben onların hepsi miyim? Bir tek ve ayrı mıyım? Bilmiyorum. Burada birlikte oturduk. Ama şimdi Percival öldü. Roda öldü. Bölündük. Burada değiliz. Yine de bizi ayıran bir engel bulamıyorum. Onlarla benim aramda hiçbir bölünme yok. Konuşurken ben sizin duygusuna kapıldım. Öyle çok abarttığımız o ayrılıklar, öylesine coşkuyla beslendiğimiz o kimlik yenik düşmüştü. Evet, yaşlı bayan Constable süngerini kaldırıp üzerimden ılık su akıtarak beni etle kapladığından beri duyguluyum, anlayışlıyım. İşte burada alnımın üzerinde duruyor Percival düştüğündeki vuruş. İşte ensemde Ginny'nin Louise'e verdiği öpücük. Gözlerime Susan'ın yaşları doluyor. Uzaklarda altın bir iplik gibi titreşen Ruada'nın gördüğü sütunu görüyorum. Ve atladığında uçuşunun birden rüzgarını duyuyorum. Böyle işte burada, bu masada. Ellerim arasında yaşamımın öyküsünü biçimlendirip tümlenmiş bir şey olarak sizin önünüze yerleştirmeye geldiğim zaman uzaklara gitmiş, derinlere inmiş, şu ya da bu yaşama batmış ve onun bir bölümü olmuş şeyleri ansımak zorunda kalıyorum. Düşleri de beni kuşatan şeyleri, aynı evde yaşadıklarımı, gece gündüz tedirgin edip duran şu yarı belirlenmiş ruhları, uykularında dönüverenleri, karmaşık çığlıklarını atanları, düşsel parmaklarını uzatıp ben kaçmaya çabalarken kavrayıverenleri, yani olabileceğimiz kişilerin gölgelerini, doğmamış kişiliklerimizi. Şu eski canavar, şu yabanıl, şu parmaklarını bağırsaklardan ipler içine oynatan kıllı adamlar da var. Gurultulu sesler çıkarıyor, yeğiriyor, gırtlağından, iç organlarından konuşan adam. Ya işte burada o. İçimde bağdaş kuruyor. Bu gece bıldırcınlarla, salatayla, kuzetiyle bir güzel doyurdu karnını. Şimdi pençesiyle bir bardak hoş konyak tutuyor. Benek benek oluyor. Kedi gibi mırıldanıyor. İçkiyi yudumladıkça omurgamdan aşağı ılık coşkular saçıyor. Yemekten önce ellerini yıkadığı doğru. Ama hala kıllı onlar. Pantolonları, yelekleri ilikliyor. Ama hala onlar aynı organları içeriyor. Yemek için onu bekletirsem direniyor. O aç gözlülüğün ve görmemişliğin yarı salak tutumuyla istediği şeyi göstererek sürekli yüzünü buruşturup duruyor. İnan bana, kimi zaman onu denetlemekte çok zorluk çekiyorum. Bu adam, bu kıllı, bu maymunsu adam benim yaşamımda kendi rolünü oynadı. Yeşil şeylere daha da yeşil bir parıltı verdi. Kızıl yalımları, kalın, üzünç veren dumanıyla meşalesini her yaprağın ardına tuttu. Serin bahçeyi bile aydınlattı. Kızların kızıl ve esriklik veren yarı saydamlıklarla ansızın parıldıyor göründükleri o karanlık ara sokaklarda meşalesini savurdu. Ah, yükseklere fırlattı meşalesini. Yabanıl danslara sürükledi beni. Ama bitti artık.